Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz yine bu haftada. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21, elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Değerleriyle Türkiye'de bugün büyülü bir sanattan söz edeceğiz sizlere. Renklerin suyla dansı olarak tanımlanan bu sanatın adı Ebru. Geleneksel Türk sanatlarından biri olan Ebru, Türk kağıt süsleme sanatı olarak 2014 yılından bu yana UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesinde de yer alıyor. Bugün bir Ebru sanatçısı var stüdyomuzda, Sayın Bahtiyar Hıra. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Öncelikle Ebru ile başlayalım. Ebru nedir? Kelime anlamı nedir? Neyi sembolize eder?
Ebru, suyun yüzeyine yapılan, toprak boyaların kullanıldığı fırça ya da çeşitli el aletleriyle suyun yüzeyine serpilerek ya da damlatılarak yapılan bir kağıt bezeme sanatıdır. En basit tabiriyle. Ebru nedir? Bana göre yaşama biçimidir. Renktir, ahenktir, duygudur. Yani insanın her hissettiğidir.
Hissettiğinizi suya döküyorsunuz. Kesinlikle. Oradan da kağıda geçiyor.
Kağıda geçiyor.
Evet.
Kendinizi aktarıyorsunuz kağıda.
Evet, peki kısa bir tarihine bakacak olursak Ebru sanatı nasıl ortaya çıkmış, nasıl gelişmiş?
Ebru sanatıyla ilgili, tarihiyle ilgili kesin net bir şey olmamak kaydıyla bir sürü rivayet var. 13. yüzyılda işte Türkistan ya da İran, Herat bölgesinde ilk yapıldığı rivayet edilir. İpek yoluyla bütün dünyaya yayıldığı. Bunun dışında işte Buhara'da ortaya çıktığı ya da bana göre en yakın olan birçok sanat dalı gibi kağıdın icadıyla Çin'de olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında ben İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nde ilk çağlarda tabak çanakların üzerinde Ebru yapıldıklarını bile rastladım.
Ebru deseni mi deseni. Yoksa deseni?
Deseni. Ebru
kağıt
deseni.
Üzerinden yapmak zaten mümkün, hı-hı, değil, değil mi?
O su zaman üzerinden zaten kağıt yokmuş. Hı-hı. Ama Ebru'ya andıran bir sürü çeşitli desenler de mevcut.
Evet. Peki dünyada şu anda bizde sadece yapılmıyor, başka yerlerde de yapılıyor.
Bütün dünyada artık yapılıyor. Çok çeşitli malzemeler kullanılıyor. Çok çeşitli teknikler kullanılıyor. Ebru Osmanlı'da kendini bulmuş. Şu anda da inanılmaz derecede genç sanatçılar sayesinde oldukça teknikler ilerledi, güzel şeyler yapılıyor.
Peki Türk Ebru'sunun diğer Ebru'lardan farkı var mıdır?
Evet, Türk Ebru'sunun diğer Ebru'lardan farkı, diğer Ebru'lara göre çok daha estetik. Kullanılan malzemelerin hepsi doğal. Topraktan elde edilen boyalar kullanılıyor. Hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Ne kendimize ne de çevreye zarar vermiyoruz. Boyalar daha olgun, daha naif renkler elde edebiliyoruz. Aklımıza gelen bütün tabiatı taklit edebiliyoruz üzerinde. Ya da soyut ya da somut bir sürü şeyler yapılabiliyor.
Şimdi eskiden belki de daha doğal malzemelerle mi yapılıyordu Ebru?
Evet, tamamıyla şu anda işte gördüğünüz renkli toprakları yıkayarak, eliyerek ya da süzülerek boya yapıyorlarmış.
Topraktan boya yapılıyor.
Şimdi biraz biz daha nasıl diyeyim, endüstriyel boyalar kullanıyoruz ama yine toprak kökenli boyaları kullanıyoruz.
Çiçeklerden renk elde etmek mümkün değil mi Ebru'da?
Yok, o çiçeklerden, bitkilerden elde edilen boyalar zaten kök boyadır.
Hmm.
Ebru'da kullanılmaz. Hı hı. Toprak boya olması gerekiyor.
Şimdi malzemelere bakalım o zaman. Ne tür malzemeler kullanılıyor şu anda geleneksel olarak?
Geleneksel Ebru'da topraktan elde edilen boyalar kullanılıyor. Sığır ödü, atkılı fırçalar, gül dalından yapılmış, atkılından yapılmış fırçalar. Çok ilginç. Gül dalı mesela suda en geç küflenen ağaçtır. Çok sağlamdır ve esnektir. Parmağınıza vurduğunuz zaman boyayı serpmek için sizin parmağınızı acıtmaz ve çok güzel serpilir. Atkılı yine çok güzel boyayı sıçratmaya yarıyor. Çok dayanıklı bir malzeme. Tamamıyla doğal malzemeler kullanıyoruz geleneksel ebruda.
Bunun dışında geleneksel olmayan, belki biraz daha çocukların yaptığı ya da bu işe hobi olarak yeni başlamış kişilerin yaptığı ebruda neler kullanılır?
Şimdi kumaşa ebru yapılabiliyor. Tamamıyla tekstil boyası kullanılıyor onlarda. Tabii onların da kendine göre suyun yüzeyinde yüzebilen boyalar olması gerekiyor. Seramiğe, cama, her türlü malzemeye, deriye, ahşaba, her türlü malzemeye aslında ebru yapılabilir. Hatta yurt dışında, Amerika'da falan kasıtların üstüne ya da oto parçaların üzerine bile farklı tekniklerle suyun yüzeyinde yapılan ebruya benzer şeyler yapılıyor. Çok farklı teknikler yapılıyor.
Evet. Peki bir ebru nasıl yapılır? Özel teknikleri var mıdır?
Bir ebru nasıl yapılır? Önce teknemizin içerisine koyduğumuz kitre dediğimiz ya da kıvam artırıcımızı bir gün önceden ıslatmamız gerekiyor. Gelip gidip onu karıştırıyoruz. Homojen bir şekilde açılmasını sağlıyoruz. Ertesi günü onu alıp teknemize koyuyoruz. Boyalarımızın önce su ayarlarını yapıyoruz. Sonra öd ayarlarını yapıyoruz. Bu arada öd boyanın teknenin üzerinde yüzmesini, birbirine karışmadan açılmasını sağlar. Boyalarımızı deniyoruz. Hepsinin birbirine uyumlu ayarlarını yapıyoruz. Ya fırçayla serpiyoruz ya da damlatma usulüyle. Çiçekler falan da yapılıyor. Çok farklı teknikler yapılıyor. İşte geleneksel ebrularımızda battal ebru, taraklı ebru, şal ebrusu, bülbül yuvası, son zamanlarda sıkça yapılan dalgalı ebru, hatip ebrusu, hatip ebrusundan sonra çiçekli ebrular yapılabiliyor. Yazılı ebru yapılıyor. Yani ebru da sınırsız yapılacak şey.
Evet. Peki suya bir şekilde renkleri damlattık diyelim ki. Belli bir süresi var mıdır kağıda geçirmek için?
Kağıt teknenin üzerinde çok uzun süreler kalamıyor. Yani en fazla ne kadar kalabilir? Yarım saat falan çalışabilirsiniz. Çok ince,
çünkü
detaylı.
Çünkü dağılıyor değil mi aynı zamanda?
Dağılmadan ziyade boyalar kendini toplayabiliyor. O andaki atmosfere ya da havanın sıcaklığına göre sıkışabiliyor. Hani deformasyon olmaya başlıyor ya da tozlar falan dökülebiliyor. Onun için bir an önce yapıp kağıda aktarmakta fayda var.
Sonra kağıtları kurutuyor muyuz?
Kağıtları kurutuyoruz. Ütülüyoruz tersinden. Mühre yapabiliyoruz.
Daha sonrasında da
istediğiniz şekilde
herhalde
kullanırız. Ve şu anda daha önceden tarihte ebru daha çok kitap süsleme sanatı olarak ya da değerli kağıt olarak kullanılmış. Osmanlı döneminde özellikle evrak olarak kullanılmış ya da padişahların haber göndermek için ulak yazdıkları kağıt olarak kullanılmış ya da el yazması kitaplarda kullanılmış, yan kağıt olarak kullanılmış.
Evet, güzel bir müziğimiz var, bir müzik arası var, bir güzel Burdur türküsü dinleyeceğiz. Emine Akmeşe'den Anne Buralar Nere diyor sanatçı, ardından sohbetimiz devam edecek.
Thank you. küp dibinde. Bu neler, tombak tombak sineler, bizi baştan çıkaran al yazmalı geliler. Bizi baştan çıkaran al yazmalı geliler. Kara tavuk kanadı, şu oğlanın inadı. Oğlan deli kurusun da herkes bizi kınadı. Oğlan deli kurusun da herkes bizi kınadı. Nereler, ah nereler, küp dibinde bu neler, tombak tombak sineler, bizi baştan çıkaran al yazmalı gelinler. Bizi baştan çıkaran al yazmalı gelinler. Kara tavuk kanadı, şu oğlanın inadı. Oğlan delin kurusun da herkes bizi kınadı. Oğlan delin kurusun da herkes bizi kınadı.
Değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Ebru sanatçısı Bahtiyar Hıra konuğumuz. Evet, biz de Ebru'yu konuşmaya devam ediyoruz. Tekneden bahsettik, ödden, kitreden, fırçadan bahsettik. Kullanılan malzemeler bunlar. Evet. Teknenin büyüklüğü önemli midir?
Yok, önemli değil. A4 büyüklüğünde de yapabiliriz. 1 metre büyüklüğünde de tekne kullanabiliriz. Tekne sizin yapacağınız boyut tamamen sizin kendi karar vereceğiniz. Ama biz genelde 35'e 50 tekneyi tercih ediyorum. Ben atölyede onu kullanıyorum.
Evet, kitreden bahsettik. Kitrenin anlamı nedir?
Kitre aslında eskiden kitre kullanıyorduk. Şimdi kitre kullanmıyoruz. Onun ona benzer bir kıvam artırıcı kullanıyoruz. Kitre dağlarda, yüksek dağlarda geven otunun reçinasıdır. Mayıs ayında toprak kazılır, kök çizilir. Temmuz'da o çıkan adı aklıma gelmedi. Oradaki sıvı donar. Ve onlar toplanır. Eskiden o kullanılırdı. Şimdi ama işte deniz yosunundan elde edilen kıvam artırıcılar var. Kıvam artırıcı, yani bir ebru yapabilmek için aslında ön hazırlığı oldukça çok. Kıvam artırıcımızı 24 saat önceden en azından ıslatmamız gerekiyor. Gelip gidip bunu çırpıyoruz. Tamamen homojen haline gelmesini bekliyoruz. Ve onu çok iyi hazırlanması lazım. Kitre, boya ve öt aynı saç ayağı gibidir. Birbirleriyle ayarları iyi uyması gerekiyor. Boyaların aralarındaki ayarlar da birbiriyle uyması gerekiyor. Frekansların uyması gerekiyor ki iyi sonuç alabilin. Saç ayağına atılır, 3 tane bir ayaktır. Bir tanesi sallandığı zaman üstü dökülür. Üstündeki her ne varsa dökülür. Bu da öyle. Bunlardan bir tanesinin ayarı iyi olmadığı zaman mutlaka dökülecektir.
Evet.
Boya nasıl olur? Renkleriniz soluk çıkar, boyanız akar, hoşunuza gitmeyen garip garip şeyler olabilir, yani sıkıntı yaşarsınız. Ödümüzün iyi hazırlanması gerekiyor. Ödü mesela direkt büyükbaş hayvanın vücut salgısıdır. Öt safra kesesindeki sudur. Bunu alıp da mandıradan direkt kullanamıyoruz tabii ki. Bunun süzülmesi gerekiyor. Ve benmari usulüyle hazırlanması gerekiyor. Benmari nedir? Çoğu insan biliyordur. Ama bir kaba suyu koyuyoruz, öbür kabada ödü koyuyoruz. İçine koyup kaynadıktan sonra 5 saat kaynaması gerekiyor ki tamamen homojen haline gelsin. Hayvandaki herhangi bir hastalık insana geçmesin.
Evet.
Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimize zarar vermemek için. Çünkü vücut salgısıyla bütün hastalıkların yayılması mümkün. Ödü böyle hazırlıyoruz. Fırçamıza gelince gül dalları mevsiminde kesiliyor. Onlar birbirine sararak, sıkı bir şekilde sararak dümdüz kurutulması sağlanıyor. Kuruduktan sonra at kıllarını misina yardımıyla sıkı bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Sonra Japon yapıştırıcıyla dibini yapıştırıyoruz ki suyun içerisinde zamanla deforme olmasın diye. Hepsi itina, özen isteyen şeyler.
Bunların hepsini de ebru sanatçısı bilmek zorunda, yapmak zorunda değil mi?
Bilmek zorunda olmasa bile, yani tabii ki kitreyi hazırlamayı bilmeli, boya ayarlarını bilmeli. Ama şu anda artık bir sektör, boya hazırlama, yani boyanın, eskiden biz boyayı desteşenkle ezerdik. Bir mermer, onun elimizde bir tane de el taşı, bir kaşık boyayı 20 dakika ezmemiz gerekirdi. Ama şimdi bu bir sektör. Bir sürü yapan firma var. Boyaların hazırlanmasını oradan alıyoruz. Öde de alıyoruz. Ama bence ebrucuyum diyen insan bunları bilmesi gerekir. En azından bir fırça bağlamayı bilmeli ki o fırçanın ne kadar büyük bir emek olduğunu bilsin ve o fırçayı hor kullanmasın. Hı hı. Güzel kullansın, uzun ömürlü olsun.
Şimdi ben baştan bir ebru sanatını öğrenecek olsam ne yapmam gerekir? Nasıl öğrenilir ebru?
Önce bir araştırın. Ebru nedir? Size uygun mu değil mi? Sizin fıtratınıza uygun mu? Ebru görsel bir şov. İnsanlar genelde ebruyu çok kolay olarak algılarlar. Suyun üstüne boyaları atacağım, alacağım. Aslında ebru tabii görsel olarak çok çekici ama oldukça sabır isteyen bir sanat.
O zaman sabırlı olmamız gerekiyor öncelikle.
Sabrı da öğreten bir sanat üstelik. Önce ebrunun ne olduğunu bir öğrenin. İnternetten araştırın. Ondan sonra kendinize çok iyi bir hoca seçin. Hoca çok önemli. Bence bizim gelenekli sanatlarımızın hepsi usta çırak ilişkisiyle. Ne kadar emek verirseniz o kadar ilerlersiniz. Sabır isteyen sanatlar bizim gelenekli sanatlarımızın hepsi. Ama sabrı öğreten sanatlar.
Peki ne kadar bir sürede öğrenebiliriz ortalama?
Bu soru bana en çok gelen soru. Ebru sanatı bir sanattan bahsediyoruz. Hemen öyle birkaç derste öğrenilecek bir sanat değil. Bana göre en az 2 ay, 3 ay kendinize bir fırsat vermelisiniz. Bu sanat benim fıtratıma uygun mu değil mi? Bazen bakıyorum böyle geliyor derse, ay ellerim kirlendi ya da bunları ben mi yıkayacağım? Bardaklar işte teknenin falan yıkanması gerekiyor iş bittikten sonra. Bunları ben mi yıkayacağım? Şu bu falan böyle bir şey oluyor. Eğer zahmetine katlanacaksanız ebru sanatı öğrenebilirsiniz. Çünkü zahmetli bir sanat. Bunu hani insanlar böyle nasıl diyeyim çekinsinler diye söylemiyorum. Bir sanatın önce hizmetkarı olacaksınız ki sonra efendisi olabilirsiniz. Tamamen sizin ilginize, alakanıza, becerinize verdiğiniz öneme göre değişir. 3 yılda da yetişebilir bir ebru sanatçısı, 10 yılda da yetişebilir. Tamamen sizin ayıracağınız zamana ve efora göre değişir. Ben 97'de başladım ebru sanatına. Hala öğrendim diyemiyorum. İlk yıl karşılaşırsınız. İkinci yıl tanışırsınız. Üçüncü yıl flört etmeye başlarsınız. Biz hala flörtümüz sürüyor.
Peki en çok hangi desenler kullanılır? Kaç tür ebru vardır?
Ben öğrencilerime ilk olarak yaptırdığım şey fırça ve tekne hakimiyetidir. Bir fırçayı alırsınız, boyayı eşit bir şekilde bir tekneye serpmeniz gerekir. Elinizdeki fırçadaki boyayı eşit bir şekilde serpmeniz gerekir. Bunun için azotlu ve çok ötlü bir boya hazırlarım. Ve onunla önce tekne ve fırça hakimiyeti kazanmasını sağlarım. Tarzı kadim, battal ebru. İlk battal ebruyla başlarlar. Tek renk battalla başlarız. Daha sonra iki renk, üç renk. Sonra atış teknikleri, battalda atış teknikleri gösteririz. Daha sonra gelgit ebru, serpmeli gelgit, taraklı ebru, şal ebrusu.
Nedir bunlar? Kısaca bahsedecek olursak.
Bunların hepsi ebru teknikleri. Battal ebru sadece fırçayla hiçbir müdahale etmeden fırçayla serpilen ebru. Gelgit ebru teknenin üzerinde belli şekillerde çizgi düz çizgiler çekerek yapıyorsunuz. Şal ebrusu daha kıvrak desenler. Taraklı ebru gelgit yaptıktan sonra bir tahtanın üzerine ince ince metaller tutuşturulmuş. Onunla çekerek çok farklı şekiller çıkabiliyor. Hatip ebrusu var. Hatip ebrusu çiçeklere giriştir. Alta bir zemin attıktan sonra, zemin dediğim sadece kağıt çıkmasın diye hafif bir renk atıyoruz. Sonra biz dediğimiz el aletleriyle boyalarımızı damlatarak şekillendirerek yaptığımız tekniğe diyoruz. Bu çiçekli ebrulardan önceki gelen, daha çok biz kullanmayı da öğrendikleri bir teknik. Hatta hatip ebrusunu Hatibin Mehmet Efendi çok yaparmış. En çok o yaparmış. Bu hatip ebrusu da daha çok tarihte hatların kenarlarında ya da kitapların yan kapaklarında el yazması, defterlerin, kitapların yan kağıdında kullanılmış. Hazin bir hikayesi de vardır Hatip'in Mehmet Efendi'nin. Ebru yapmayı çok seviyormuş. Çok iyi bir hatipmiş zaten. Ayasofya'da imamlık yaptığı dönemde Ayasofya'da çıkan bir yangında ebrularını kurtarmaya çalışırken ölen bir ebru ustasıymış. Böyle hazin bir de hikayesi var.
Evet.
Sonra çiçekli ebrularımız geliyor. Çiçekli ebrularda da ben ilk hep laleden başlarım. Lale yapmak çok zordur ebruda. Nedenler yapmak çok zor. Aslında üç çizik aslında.
Ben de ama, öyle düşündüm. Neden zor acaba?
Ama çok yalın olduğu için bütün hataları gösteren, aksilikleri gösteren bir çiçek. Zordan başlarız. Dolumu daha iyi oluyor. Karşıya daha çok bir şey verebiliyorsunuz. Hatalarını görüyor. Düzeltmeye çalıştıkça diğer çiçeklere de bir altyapı olmuş oluyor.
Evet. Ebru Türkiye süsleme sanatı olarak 2014 yılı itibarıyla ülkemiz adına UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesini kaydedilmiş evet. durumda. Ebru'nun bu listeye kaydedilmesi için en başından beri hiç yılmadan ve inancını kaybetmeden uğraşanlardan biri de Ebru sanatçısı Atilla Can. Ebru sanatının listeye dahil edilme süreci ve UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedilmesinin Ebru sanatı açısından önemi hakkında konuşacağız. Ebru sanatçısı Atilla Can şu anda telefon hattımızda. Merhabalar.
Merhabalar.
Merhaba Atilla
Bey. İyi günler diliyorum.
Aynı zamanda Ebru sanatçısı Bahtiyar Şıra da stüdyomuzda.
Zevkle dinledim. Öncelikle size sanatımıza destek verdiğiniz için. Kıymetli meslektaşıma da güzel bilgiler sunduğu için çok teşekkür ediyorum.
Efendim, Türkiye'de ilk kez bir sanat türü UNESCO tarafından koruma altına alındı. Öncelikle bu konuda neler hissediyorsunuz?
Ebru, kıymetli hocamızın da, Bahtiyar hocamızın da anlatmış olduğu gibi geçmişi bin yıllara dayanan kadim bir sanat. Ben de bu kadim sanatın somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarından biriyim. Somut olmayan, yani her an kaybolabilme tehlikesi olan bir sanatın temsilcisi olarak yıllar önce düşündüm ki bir gün bir çılgın çıksın, Birleşmiş Milletler'e, UNESCO Paris'e desin ki Ebru bir Türk sanatıdır ve bu sanat mutlaka ama mutlaka koruma altına alınmalıdır ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Ve bu çılgın burada binlerce zorluk ve taktikle mücadele etsin, yılmasın. Nihayetinde 4 yıla yakın bir mücadelenin sonunda Türkiye'deki resmi kurumları da ikna ederek birlikte eş güdümlü çalışarak 27 Kasım 2014 günü 190 ülkeyi ayağa kaldırarak Ebru sanatını insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul ettirsin diye bir çılgının çıkmasını bekledim. O çılgın benim. Bu konuda da çok mutluyum, çok bahtiyarım.
Evet, bir dilekçeyle başladı galiba, değil mi bu süreç?
Evet, öncelikle Birleşmiş Milletler'e 2009'da dilekçe yazdım. Akabinde aynı yıl birkaç defa UNESCO Paris'e Ebru sanatının koruma altına alınmasıyla ilgili dilekçeler yazdım. Çünkü bu neden gerekliydi? Sanatla tanıştığımda hep somut olmayan kültürel miras, kaybolmakta olan sanat deniyordu. Koruma UNESCO'nun çok önemli bir misyonu. Somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına almanın çözümüydü. Bu sanatın da gelecek kuşaklara aktarabilmesi için koruma altına alınmasıydı. Ben de bu yolda, bu uğurda dilekçelerle müracaat ettim.
Evet. Peki bundan sonraki süreçte Ebru sanatı adına neler yapılmalı sizce?
190 ülkenin resmi olarak kayıtlarında artık Ebru mevcut. Dünyanın birçok ülkesinden insan bu sanatı anlamaya, öğrenmeye çalışıyor. İnanın binlerce kilometre yol kat ederek Türkiye'ye Ebru sanatını öğrenmeye, ülkesine gidip bu sanatı devam ettirmeye çalışıyor. Bu nedenle bizlerin somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının eskiden olduğu gibi sanatımızı gizli saklı değil de paylaşarak devam ettirmemiz ve bu sanatı görünür hale getirmemiz gerekiyor. Biz bu UNESCO projesiyle amacım zaten yerel, ulusal ve uluslararası duyarlılığı arttırmak, görünürlüğü arttırmaktı, farkındalığı arttırmaktı. Bundan sonra sanatçılarımızın daha çok çalışması gerekiyor. Çünkü bu hususta hem sosyal medyada olsun, gerek dış basında olsun, Ebru ile ilgili çok büyük çalışmalar yapılıyor. Bizlerin de gerek sempozyumlarla, gerek etkinliklerle bu tarz sanatı, Ebru sanatını anlatmamız, ifade etmemiz, doğru anlamda ifade etmemiz gerekiyor.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size.
Sağ olun efendim, kolaylıklar diliyoruz. Ebru sanatçısı Atilla Can telefon konuğumuzdu. Sohbetimiz devam ediyor Sayın Bahtiyar Hıra'yla. Siz Ebru ile nasıl tanıştınız? Ebru sanatında sizi etkileyen şey neydi?
Ebru ile 1997 yılında tevafuk olarak karşılaştım. Yazılmaya gittim. Bir tesip kursuna, yazılmaya karar verdim. Tesip öğrenmek istedim. Ve kursa yazılmaya gittiğimde orada Ebru yapıldığını gördüm. Çocukluğuma indim birden. Öğretmenim Tülin Ceyhan. Allah selamet versin, hala kendisi yaşıyor. Bize ilkokul 4. sınıfta bir leğenin içerisinde renkli kağıtlar boyattığı aklıma geldi birden. Yani dedim ben bunu öğrenmem lazım. Hemen kayıt olmak için gittim ama kurs kayıtları dolmuştu. Tesip kursuna gidiyorum. Orada Kamile Akdede hanımefendi Ebru ile böyle merakımın olduğunu görünce, ya Bahtiyar dedi, madem bu kadar merak ediyorsun dedi, tesip arkadaşım da aynı yan yana oturuyoruz. Ya dedi, biz çalışıyoruz, seni zaman zaman çağıralım, gel. Onlar her Ebru yaptıklarında beni kendi atölyelerine çağırıyorlardı. Ben de gidiyordum. İşte ben Gölbaşı'nda oturuyorum. Onlar Ümitköy'de oturuyor. Ümitköy'den kalkıyorum, oraya gidiyorum. Hani onları seyrediyorum. Yapıyorum. Sonra kendim evimde tekne falan açmaya başladım. Hemen ertesi sene kendime uğraşıyorum. Ertesi sene ilk kursa kaydolanlardan birisi bendim. Öylelikle bir Ebru serüveni başladı. Ebru'da ben kendimi buldum. Kendimi ifade etmeyi gördüm. Ebru'nun beni çok rahatlattığını fark ettim. Bir de o dönemde benim hani zor bir dönemimdi. Psikolojik olarak buna çok ihtiyacım varmış. Rahatlamaya ihtiyacım varmış. Kendimi bulmama, kendimi ifade etmeye ihtiyacım varmış ki Allah beni bununla karşı karşıya getirdi. O gündür bugündür hiç ayrılmadan Ebru'yla beraber yaşayıp gidiyoruz. Ebru'yla tanıştıktan 5 yıl sonra bunu meslek olarak yapmaya başladım.
Tanıştığınızda ben düşünmüş müydünüz?
Hiç düşünmemiştim. Böyle bir teklif gelene kadar da hiç aklımın ucunda yoktu. Hı-hı. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde Bermek kurslarında ahşap boyama, mefruşat, el sanatları dersleri veriyordum. Yaptığım tesiplerle ve ebrularla bir sergi açmıştım ve idarecilerimi de davet etmiştim. Onlar da nezaketen geldiklerini de çok beğendiler. Ya Bahtiyar, sen niye bu dersi vermiyorsun? Hani hiç Ebru dersi veren, Ankara'da hiç Ebru sanatçısı yok. Sen böyle bir şey yapıyorsun da niye ders vermiyorsun dedikleri anda, ya niye olmasın, olabilir falan dedim. Ama bana bir müsaade edin dedim. Ben biraz daha kendimi yetiştireyim. Böyle bir teklif geldikten bir yıl sonra kabul ettim ben bunu. O gündür bugündür de Ebru ile beraberiz. 2006 yılında kendi atölyemi açtım. Atölyemi açtıktan sonra Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmemi bitirdim. Kendi atölyemde. Farklı derneklerde, farklı yerlerde eğitmenlik yaptım. Hala da yapıyorum. Çok keyif alıyorum. Beni Ebru dersi vermek, Ebru ile uğraşmak çok mutlu ediyor. Çok az insana nasip olur sevdiği bir işle uğraşmak, çalışmak. Profesyonel olarak çalışmak çok az insana nasip oluyor. Şöyle bir topluma bakıyorum, genelde insanlar sevmedikleri işlerde çalışıyorlar ve mutsuz insanlar maalesef.
Siz mutlusunuz, ne güzel.
Ben evet, adım gibi mutluyum.
Evet, Ebru sizce bunu icra eden ya da eseri gören insanları neler kazandırır?
Ebru insana çok şey kazandırıyor. Her şeyden önce sabrı öğretiyor. İtaat etmeyi, tevekkülü, sabretmeyi öğretiyor. Yani Ebru insana çok şey katıyor. Dinginleştiriyor, sakinleştiriyor. Kendine zaman ayırdığın için her şeyden önemlisi mutlu oluyorsun. Renklerle uğraşmak zaten insan psikolojisine çok iyi geliyor, biliyorsunuz.
Evet. Peki bir hata yaptığınızda onu hemen bırakıyor musunuz, yoksa düzeltmenin yolları var mı?
Düzeltme yolları var tabii ki. Ne bileyim, bir sapım kaydıysa onu biz yardımıyla düzeltebiliyorum zaman zaman. Bazen hani düzeltebileceğiniz şeyler olabiliyor ama bazen düzeltemeyeceğiniz şeyler de olduğu zaman onu bırakıp tekrar başlıyorsunuz. Zaten Ebru yapımı biraz kısa sürüyor. Bir sürü hata yapıyorsunuz. Bir sürü Ebru yapıyorsunuz. Onlardan birkaç tanesi güzel oluyor. Onları seçiyorsunuz zaten. Her yaptığınız güzel olacak, ebru olacak diye bir şey söz konusu değildir. Zaten her tekniğe yatırdığınız kağıt ebru değildir. Derinliği ve boyutu olan kağıtlar ebrudur. Dengeli olması lazım yaptığınız ebrunun. Bu altın oran bunda da önemli.
Hı hı.
Onların uyması gerekiyor. Renk dağılımları, renk ahengi hepsinin böyle göze hoş görünmesi gerekiyor. Ben bir ebru kağıdına baktığım zaman hiçbir yeri öbür tarafının önüne geçmemesi gerekiyor. Ona dikkat ediyorum. Her şeyle bir bütün olmalı.
Evet, peki bu sanata başlamak için belli bir yaşı geçmiş olmak bir engel midir? Her yaşta yapılabilir mi?
Yapılabilir. Benim 6 yaşında da öğrencim var. 6 yaşındaki öğrenciyi nasıl çalıştırıyorum? Teknesini kendi yıkayamıyor. Velisi yıkıyor. Eğer meraklıysa bana müracaat eden ailelere soruyorum. Siz mi istiyorsunuz bu sanatla uğraşmasınız, çocuk mu istiyor? Çocuk istiyorsa ben o öğrenciyi kabul ediyorum. Benim 70 yaşında da öğrencim var.
Herkes yapabilir.
Herkes yapabiliyor. 12 yıldır devam eden talebelerim var hala benim.
Evet. Peki sizin ebruya başlayacak olanlara ya da henüz acemi olanlara tavsiyeleriniz var mıdır?
Sabırlı olmalarını, kendilerine iyi bir hoca seçmelerini tavsiye ediyorum. İlerleyebilmek için biraz sabır göstermeleri gerekiyor. Çok çalışmak, çok pratik yapmak gerekiyor.
Evet. Sizce dünyada yeterince ilgi gösteriliyor mu ebru sanatına?
Bence son yıllarda oldukça rövaçta. Çok. Talebeler bayağı çok. Açılan kurslar da çok.
Hı hı. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da, Amerika'da durumlar nasıldır? Ya da Orta Asya'da, tüm dünyaya baktığımızda nasıl bir tablo karşımıza çıkar?
Orta Asya'da zaman zaman işte böyle ebru etkinlikleri oluyor, ya festivaller oluyor, bizleri davet ediyorlar, gidiyoruz. Orta Asya'da ebru çok az ama batıya gittikçe onlar daha da hoşlarına gidiyor. Batı daha sanki ilgili. Ortadan, doğudan ziyade batı daha ilgili. Hatta Avrupa'da oldukça ileri düzeylere gelmiş, özellikle kitaplarda hala daha çok kullanılıyor. Kitap süsleme sanatı olarak defterlerde, kitaplarda çok kullanıyorlar.
Yine geleneksel türleri mi kullanıyorlar?
Avrupa'da daha çok kimyasal boyalar kullanıyorlar.
Hı hı. Sanat türü olarak da hani bahsettik ya, şal ebrusu, mermer ebrusu,
çiçekli
bunları da kullanıyorlar
çiçekli
yoksa?
Çiçekli ebrulardan ziyade Avrupa'da daha çok daha soyut şeyleri seviyorlar.
Evet, geliştirilebilir bir sanat aynı zamanda.
Aynen öyle.
Peki bundan sonraki süreçte ebru sanatı adına sizce neler yapılmalı, neler eksiktir?
Ebru'nun, yani bizim gelenekli sanatların aslında devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim gibi bir sürü arkadaşım aynı düşüncededir. Arkadaşlarımızın daha çok çalışıp daha Ebru'nun layık olduğu yere daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de çok çaba sarf edilmesi gerekiyor. Yeni ebru teknikleri geliştiriliyor. Arkadaşlarımız aslında, genelde sanatçı arkadaşlarımızın hepsi oldukça iyi çalışıyorlar son yıllarda. Evet. Meraklı da olunca ister istemez sanat ilerliyor. Ama keşke bir de sanata daha değer verilse ülkemizde.
Evet. Aktarmak istediğiniz başka bir husus var mıdır efendim? Programımızın sonuna geldik.
Her insanın, her kişinin bir hobiye ihtiyacı var. Kendi çalıştığı alanın dışında başka bir alanda mutlaka bir sanat dalıyla, bir spor dalıyla uğraşsınlar. Bu hangi alan olursa olsun. Herkese tavsiyem, kendilerine zaman ayırıp hayatlarına sanatı ve sporu dahil etsinler.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
buraya
ederim.
Kadar geldiğiniz
ben
için, aktardıklarınız için. Ebru sanatçısı Bahtiyar Hıra konuğumuzdu değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programının sonuna geldik bugün de. Bugün ebru sanatını konuştuk. Haftaya tekrar bir farklı konuyla karşınızda olacağız. degerliturkiye@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.